Sayfa 227. Şölenler bir kez bitince Basra veziri Nurettin'i alıp onunla birlikte sultanın huzuruna çıkmış. Bunun üzerine Nurettin, sultanın ayakları arasındaki zemini öpmüş ve büyük bir hitabet gücü, yiğit bir yüreği olduğundan ve güzel sanatlar ve edebiyat üstüne çok bilgili bulunduğundan sultana şu kasideyi okumuş. En büyük iyilik edenlerin önünde eğilip silindiği kimse odur. Çünkü tüm seçkin kişilerin gönlünü kazanmıştır o. Eserlerini överim. Çünkü bunlar eser değil, boynu süsleyebilecek güzellikteki şeylerdir. Ve eğer parmaklarının ucunu öpüyorsam, bunları artık parmak olarak değil, tüm iyiliklerin anahtarı olarak gördüğümdendir. Sultan bu dizelerden pek hoşlanmış. Nurettin ve vezire, daha Nurettin'in evliliğini ve kim olduğunu bilmeden armağanlar vermekte oldukça cömert davranmış. Nurettin, güzel dizelerini okuyup bitirince vezire, "Bu uz dilli ve yakışıklı genç adam kimdir?" diye sormuş. Bunun üzerine vezir sultana başından sonuna kadar öyküyü anlatmış ve ona "Bu genç adam benim yeğenimdir." demiş. Sultan da ona "Peki nasıl oluyor da bunun daha önce sözü geçmedi?" deyince vezir "Ey efendim ve hükümdarım, size Mısır'da vezir olan bir kardeşim bulunduğunu söylemeliyim. Ölümünde büyüğü kendi yerine vezir olan iki oğul bıraktı. İkincisi de gördüğünüz gibi beni ziyarete geldi. Çünkü babasına, kızımı, yeğenlerinden biriyle evlendireceğime dair söz vermiştim. Bundan dolayı gelir gelmez onu kızımla evlendirdim. Gördüğünüz gibi bu genç bir adamdır. Bense artık yaşlandım, biraz da sağırım. Devlet işlerinde de dikkatsizim. Bundan dolayı hükümdarım olan siz efendimden, aynı zamanda damadım da olan yeğenimi benim yerime vezir tayin etmesini talep ediyorum. Onun vezirlik etmeye gerçekten layık olduğunu size temin ederim. Çünkü iyi bir danışman, yüce fikirlerden yana verimli, işleri gereğince yürütme konusunda çok beceriklidir." demiş. Bunun üzerine sultan genci daha dikkatle incelemiş ve bundan çok iyi bir izlenim almış. İhtiyar vezirin görüşünü kabul etmiş ve pek gecikmeden Nurettin'i kayınbabası yerine büyük vezir tayin etmiş ve kendisine bulunabilecek en güzelinden şahane bir hilat ve kendi ahırından bir katır armağan etmiş ve emrine muhafızlar ve mabeyinciler vermiş. Bunun üzerine Nurettin, sultanın elini öpmüş ve kayınbabası ile huzurdan çıkmış ve birlikte sevinç içinde evlerine dönmüşler ve yeni doğmuş olan Hasan Bedrettin'i kucaklamaya gitmişler. "Bu çocuğun doğumu bize mutluluk getirdi." demişler. Ertesi gün Nurettin yeni görevini üstlenmek üzere saraya gitmiş ve oraya ulaşınca sultanın ayakları arasında zemini öperek şu şiiri okumuş. "Senin için mutluluklar her gün yenilenir. Gönençler de öylesine, seni çekemeyen can sıkıntısından kurur gider. Senin için günler ak bulutlar gibi beyaz, çekemeyenlerin günleri de kapkara olsun." Bunun üzerine sultan onun vezirlik divanına oturmasına izin vermiş ve Nurettin vezirlik divanına oturmuş ve görevini yerine getirmeye başlamış ve önüne gelen işleri yapmaya, adalet dağıtmaya, sanki uzun yıllardır vezirlik yapmış gibi bütün işleri yürütmeye başlamış ve sultanın gözü önünde her meseleyi öylesine kolaylıkla çözümlemiş ki, sultan onun zekasına, işleri kavrayışına ve adalet dağıtımındaki davranışına hayran kalmış, onu daha çok sevmiş ve onu yakını kılmış. Nurettin'e gelince yüksek görevlerini gereğince yerine getirmeyi sürdürmüş ama tüm devlet görevlerine karşın oğlu Hasan Bedrettin'in eğitimini de safsaklamamış. Çünkü Nurettin günler geçtikçe daha kudretli ve onun mabeyincilerinin, hizmetçilerinin, muhafızlarının ve ulaklarının adedini arttıran sultanın nezdinde daha değerli olmuş. Ve Nurettin öylesine zengin olmuş ki servetiyle donattığı ve dünyanın her yanına giden gemileriyle büyük boyutlarda ticaret yapmış. Gelir getiren kurumlar, yel ve su değirmenleri, şahane bağ ve bahçelere sahip olmuş ve bütün bunlar oğlu Hasan Bedrettin 4 yaşına ulaşıncaya kadar olup bitmiş. Bu sırada Nurettin'in kayınbabası ihtiyar vezir ölmüş ve Nurettin ona büyük bir cenaze töreni yapmış ve kendisiyle birlikte ülkenin bütün ileri gelenleri bu törene katılmış. Ve bundan sonra Nurettin oğlunun eğitimine tüm olarak kendini vermiş. onu şer'i ve medeni hukukta ileri derecede bilgili bir bilim adamına emanet etmiş. Bu saygın bilim adamı her gün ikametgaha gelerek genç Hasan Bedrettin'e ders veriyormuş. Ve yavaş yavaş aradan zaman geçtikçe Kur'an'ın anlamını öğrendiği kadar baştan aşağıya ezberden okumayı da kavramış. Bundan sonra ihtiyar bilgin yıllar boyunca öğrencisine tüm yararlı bilgileri vermeyi sürdürmüş. Hasan da güzellikten, zarafetten ve mükemmellikten yana tıpkı şairin dediği gibi serpilip durmuş. Şu genç oğlan ay gibidir ve onun gibi ışık saçmaktan ve güzelliğini arttırmaktan geri durmaz. Güneş onun yanağının lalesinden ışınlarının parlaklığını ödünç alır. Eşsiz seçkinliğiyle güzellerin şahıdır o. Kırların şaşası ve çiçekler varlıklarını sanki ondan ödünç almışlardır. Ama bütün bu zaman içinde genç Hasan Bedrettin babası Nurettin'in sarayını bir an bile terk etmemiş. Çünkü yaşlı bilgin derslerinin çok büyük bir dikkatle izlenmesini istiyormuş. Ama Hasan 15. yılına ulaşınca artık ihtiyar bilginden öğrenecek bir şey de kalmadığından babası Nurettin onu alıp giysileri arasında bulabildiği en güzel bir giysiyle donatmış. Katırların içinden en güzeli ve en biçimlisine bindirmiş ve onunla birlikte Basra caddelerinden büyük bir mevkip, alay, halinde geçerek sultanın sarayına yollanmış. Kentte oturanlar da genç Hasan Bedrettin'i görünce güzelliği, boyunun zarafeti, kibarlığı ve büyüleyici davranışlarından dolayı sevinç çığlıkları atmışlar ve ''Ya Allah ne güzellik bu, tıpkı ay gibi, Allah kem gözlerden korusun'' diye haykırmaktan kendilerini alamamışlar. Bu böylece Bedrettin ile babası saraya ulaşıncaya kadar sürmüş ve halk şairin beyitlerinin anlamını o zaman kavramış. 184. sayfadaki şiirin aynısı. Sultana gelince genç Hasan Bedrettin'i ve güzelliğini görünce öyle şaşırmış ki boğazı düğümlenmiş ve bir an için soluk almayı unutmuş ve onu yanına yaklaştırmış ve onu çok sevmiş. Onu gözdesi yapmış, armağanlar vermiş ve babası Nurettin'e ''Vezir, onu mutlaka her gün benim yanıma yolla, çünkü onu görmeden edemeyeceğimi anlıyorum.'' demiş. Vezir Nurettin de ''Duyduk ve itaat ettik'' şeklinde yanıt vermek zorunda kalmış. Bütün bunlar olup bitip Hasan Bedrettin, sultanın dostu ve gözdesi olunca babası Nurettin oldukça ağır hasta düşmüş ve Tanrı'nın huzuruna çıkmasının pek gecikmeyeceğini hissederek oğlu Hasan'ı çağırtmış, ona son vasiyetlerini yapmış ve ''Bil ki ey oğlum, bu dünya fanidir, gelecekteki dünya ebedidir. Ben ölmeden önce sana bazı nasihatlerde bulunmak istiyorum. Bunları iyice dinle ve onlara yüreğini aç.'' demiş. Ve Nurettin Hasan'a benzerleriyle bir arada yaşarken uyacağı ve yaşamınca yöneleceği kuralları açıklamış. Bundan sonra Nurettin, kardeşi Mısır Veziri Şemseddin'i, ülkesini, Kahire'deki yakınlarını ve dostlarını hatırlamış ve bunları hatırlayınca da onları yeniden görme olanağı bulunmadığından gözyaşlarını tutamamış. Ama hemen bu konuda da oğluna tavsiyelerde bulunabileceğini düşünerek ona, ''Çocuğum, şimdi sana söyleyeceklerimi iyice dinle, çünkü çok önemlidirler.'' Benim Kahire'de Şemseddin adlı bir kardeşim vardır. Yani senin amcandır ve Mısır'da vezirdir. O zamanlar aramız biraz bozuk olarak birbirimizden ayrıldık ve ben buraya, Basra'ya onun rızasını almadan geldim. Şimdi sana bu konudaki vasiyetlerimi bildiriyorum. Bir kağıt ve bir kamış al ve söyleyeceklerimi yaz demiş. Bunun üzerine Hasan Bedrettin bir tabaka kağıt almış ve hokkasını kemerinden çıkarıp kutusundan en iyi yontulmuş bir kamış kalem çekmiş ve kalemi yazı masasının ortasında bulunan hokkaya batırmış. Sonra oturmuş ve kağıdı ikiye katlayıp sol eline, kalemi de sağ eline alarak babası Nurettin'e ''Baba, söyleyeceklerini bekliyorum.'' demiş ve Nurettin yazdırmaya başlamış. ''Bağışlayıcı, esirgeyici Yüce Tanrı adına.'' Ve oğluna öyküsünü başından sonuna kadar yazdırmış. Sonra da Basra'ya geliş tarihini, ihtiyar vezirin kızıyla evlenişini, tüm soykütüğünü, doğrudan ve dolaylı ön kuşağını, babalarının ve büyük babalarının adlarını, kökenleri ve edindikleri kişisel soyluluk unvanlarıyla birlikte yazdırmış. Sonra da babadan ve anadan gelen soy sopunu bunlara eklemiş. Sonra da oğluna, Bu kağıt tabakasını itinayla sakla ve eğer bir gün talihin sevkiyle başına bir felaket gelirse babanın ülkesine dön. Benim, baban Nurettin'in doğduğu o refah kenti Kahire'ye. Orada bizim evde oturan vezir amcanın adresini sorarsın. Ona Tanrı'dan barış dileyerek benim selamlarımı ve de gurbet illerde ondan uzak, üzgün öldüğümü, ölmeden önce de onu görmekten başka hiçbir dileğim olmadığını söylersin. İşte oğlum Hasan, sana vermek istediğim nasihatler bunlardı. Bana bunları unutmayacağına söz ver bakayım, demiş. Bunun üzerine Hasan Bedrettin iyice tozlayıp kuruttuktan ve babasının mührüyle mühürledikten sonra kağıdı dikkatle katlamış. Sonra da bunu sarığının astarına, kumaş ile takkesi arasına sokmuş ve oraya dikmiş. Ama onu terden korumak için dikmeden önce bal mumuyla işlem görmüş bir tülbente sarmayı da unutmamış. Bunu yaptıktan sonra babası Nurettin'in elini öpüp ağlamaktan gayrı bir şey yapmayı düşünmemiş ve bundan böyle daha bu kadar gençken yalnız kalacağı ve babasını görmekten mahrum olacağı düşüncesiyle kederlenmiş ve Nurettin ruhunu teslim edinceye kadar oğlu Hasan Bedrettin'e nasihatlerde bulunmayı sürdürmüş. Bunun üzerine Hasan Bedrettin büyük bir mateme bürünmüş ve onunla birlikte sultan da büyük küçük emirlerde matem tutmuşlar. Sonra mevkiine yaraşır bir merasimle onu toprağa gömmüşler. Hasan Bedrettin'e gelince onun matem merasimi 2 ay sürmüş ve tüm bu zaman içinde evini bir an bile terk etmemiş. Saraya çıkmayı ve adeti olduğu gibi gidip sultanı görmeyi bile unutmuş. Sultan Güzel Hasan'ı ondan uzaklaştıran nedenin sadece üzüntü olduğunu anlamayarak Hasan'ın kendisinden bıktığını ve sıkıldığını düşünmüş ve bundan dolayı çok kızmış ve Hasan'ı babasının izleyicisi olarak vezir tayin edecek yerde bu görevi bir başkasına vermiş ve bir başka saraydayı dost tutmuş. Durumdan hoşlanmayan sultan daha da fazlasını yapmış. Hasan'ın bütün mallarının, bütün evlerinin ve varlığının mühürlenip hepsine el konulmasını emretmiş. Sonra da Hasan Bedrettin'in kendisinin de tutuklanıp zincire vurularak huzuruna getirilmesini emretmiş. Yeni vezir mabeyincilerinden bazılarını birlikte alarak kendisine tehdit eden felaketten haberi olmayan genç Hasan'ın oturduğu ev tarafına yönelmiş. Oysa sarayın genç köleleri arasında Hasan Bedrettin'i çok seven bir köle varmış. Bu durumu öğrenince çabucak Hasan Bedrettin'in yanına koşmuş, onu başı önüne eğik, yüreği dert yüklü ve boyuna ölen babasını düşünerek son derece üzgün bulmuş. Bunun üzerine başına gelmekte olan felaketi ona açıklamış. Hasan ona, "Ama hiç değilse yabancı ülkelere kaçarken beni geçindirecek bir şeyler alacak zamanımda mı yok?" diye sormuş. Genç köle de ona, ''Zaman çok dar, bundan dolayı her şeyden önce kendini kurtarmaktan başka şey düşünme.'' demiş. Bu sözleri duyunca genç Hasan, o sırada üzerinde bulunan giysilerle ve yanına hiçbir şey almadan, tanınmamak için giysilerinin uçlarını başına örterek aceleyle oradan ayrılmış ve kentin dışına çıkıncaya kadar yürümesini sürdürmüş. Basra'da oturanlara gelince, rahmetli vezirleri Nurettin'in oğlu genç Hasan Bedrettin'in tasarlanan tutuklanması, mallarına el konulması ve büyük bir ihtimalle ölmüş olabileceği haberlerini alınca çok büyük bir üzüntüye kapılmışlar ve güzelliğine ve büyülü kişiliğine yazık oldu demeye başlamışlar. Ve tanınmaksızın kentin sokaklarından geçerken genç Hasan bu kederli sözleri ve haykırışları duymuş. Ama daha da fazla acele yürüyüp geçmiş ve talih onu babasının türbesinin bulunduğu mezarlığa kadar sürüklemiş. Bunun üzerine mezarlığa girmiş, mezarları geçerek babasının türbesinin bulunduğu yere ulaşmış. Ancak o zaman başına örttüğü giysiyi indirmiş ve türbeye girip geceyi orada geçirmeyi düşünmüş. Orada oturmuş, düşüncelere dalmışken tüm kentte çok tanınmış bir tacir olan Basralı bir Yahudinin türbeye yaklaşmakta olduğunu görmüş. Bu Yahudi yöredeki bir köyden geliyor ve kente dönüyormuş. Nurettin'in türbesinin önünden geçerken içeriye bakmış ve genç Hasan Bedrettin'i görüp onu hemen tanımış. Bunun üzerine türbeye girmiş ve onu saygıyla selamladıktan sonra, ''Efendim, o güzel yüzün ne kadar bozuk ve değişik. Yoksa başına baban vezir Nurettin'in ölümünden gayrı bir felaket mi geldi? O babam ki beni ne kadar çok sever ve takdir ederdi. Allah rahmetini esirgemesin demiş. Fakat genç Hasan Bedrettin yüzünün değişmesinin gerçek nedenini ona söylemek istemediğinden, bugün öğleden sonra evimde uyurken ansızın rüyamda rahmetli babamı gördüm. Bana türbesini sık sık ziyaret etmediğim için sitemler etti. Ben de dehşet ve pişmanlık dolu sıçrayarak uyandım ve çok sarsılmış olarak çabucak koşup buraya geldim. Sen de beni etki altındaki bu kötü halimle görüyorsun demiş. Bunun üzerine Yahudi ona, efendim epey zamandır sana gelip bir meseleden söz etmek istiyordum ama kısmet bugünmüş ki sana rastladım. Benim genç efendim, baban vezir ile ortaklaşa işlerimiz vardı. Bir süre önce kendi adına uzak ülkelere gönderdiği gemiler mal yüklü olarak dönmek üzere. Bu gemilerin yüklerinden birini bana devredersen 1000 dinar veririm ve de parayı hemen şimdi ödeyebilirim demiş. Ve Yahudi giysisinden altın yüklü bir kese çıkarmış. 1000 dinarı sayıp ayırarak hemen genç Hasan'a sunmuş. O da içinde bulunduğu durumdan Tanrı'nın onu kurtarmak istediğine inanarak hemen bu sunuyu kabul etmiş. Sonra Yahudi, şimdi efendim bana bir makbuz yazın, altını da mühürleyin demiş. Bunun üzerine Hasan Bedrettin, Yahudinin kendisine uzattığı kağıdı ve kamışı almış, kamışı bakır hokkaya daldırarak kağıdın üzerine şunları yazmış. Bu kağıdı yazanın, Allah taksiratını affetsin, Vezir Nureddin'in oğlu Hasan Bedrettin olduğunu ve Basra'da tacir falan oğlu falan Yahudi'ye, babası Nureddin'e ait gemiler içinde yer alan Basra'ya gelecek ilk geminin yükünü sattığını ve bunun için 1000 dinar aldığını beyan ederim. Sonra kağıdın altını mührüyle mühürlemiş ve Yahudi'ye vermiş. O da onu saygıyla selamlayarak oradan ayrılmış. Bunu izleyerek Hasan, rahmetli babasını geçmişteki kendi durumunu ve şimdiki durumunu düşünerek yeniden ağlamaya başlamış. Ama gece olunca babasının türbesinde uzanıp yatarken uyku bastırmış ve orada uyuyakalmış. Orada öylece ayın göğün yücesinde belirdiği saate kadar uzanmış. O sırada başı kabrin taşından aşağı kaydığından dönüp bu kez sırt üstü uyumak zorunda kalmış. Öyle ki yüzü ay ışığıyla tüm olarak aydınlanıyor ve bütün güzelliğini yansıtıyormuş. Oysa bu mezarlık iyi niyetli Müslüman inançlı ecinlilerin uğrağı bir yermiş ve tüm rastlantı olarak o saatte güzel bir ecinliye ay ışığı altında hava almak için oraya uğramış. Gezintisi sırasında Hasan'ın bulunduğu yere gelmiş ve onu olanca güzelliği ve uyum içinde uyurken görmüş. Buna çok şaşırıp kendi kendine, ''Allah'a şükürler olsun ey güzel çocuk, gerçekte açık olsaydı onun güzel gözlerine aşık olurdum. Herhalde siyah ve güzel gözlerdir bunlar.'' demiş. Sonra da, ''Uyanmasını beklerken gezintimi havada sürdürmek üzere uçayım.'' diye eklemiş ve uçarak taze hava almak için oldukça yükseklere ağmış.'' Orada gezisini sürdürürken arkadaşlarından birine, bir erkek ecinliğe rastlayarak mutlu olmuş. O da inançlı biriymiş. Onu nezaketle selamlamış, erkek ecinli de selamına saygıyla karşılık vermiş. Bunun üzerine ecinliğe, ''Nereden geliyorsun arkadaş?'' diye sormuş. O da, ''Kahire'den'' diye yanıt vermiş. Ecinliğe ona, ''Kahire'nin iyi yürekli inanç sahipleri hoş mudurlar?'' deyince ecinli, ''Tanrı'ya şükür iyidirler.'' yanıtını vermiş. Bunun üzerine ecinliğe, ''Arkadaş, benimle Basra mezarlığında uyuyan bir genç adamın güzelliğine hayranlık duymak için gelmek ister misin?'' deyince ecinli, ''Emrin başım üstüne.'' demiş. Bunun üzerine el ele tutuşup birlikte mezarlığa inmişler ve uyuyan genç Hasan'ın önünde yere inmişler. Ecinliğe, ''Nasıl, haklı değil miymişim?'' demiş. Ecinli'nin de Hasan Bedrettin'in harika güzelliğinden gözleri kamaşmış. ''Allah Allah, eşi olamaz bunun, tüm ferçleri yakmak için yaratılmış sanki.'' demiş. Sonra da bir an düşünüp eklemiş. ''Bununla birlikte hemşire, bu büyüleyici gençle karşılaştırılabilecek birini gördüm ben.'' demiş. Ecinli'ye ''Olamaz.'' diye aykırmış. Ecinli, ''Vallahi gördüm, hem de Mısır gökleri altında, Kahire'de.'' Vezir Şemseddin'in kızıdır kendisi demiş. Ecinli'ye ona, ama ben onu tanımıyorum deyince ecinli, dinle, onun öyküsü şöyle. 19. ayrımın sonu, sayfa 236.